Ayrım 12.
Karl Marx'la yazışmaktan gurur duyuyorum ve pek çok şeyi ona borçluyum. Onun yapıtları ve mektupları sayesinde gerçeği kavrama noktasına geldim. Benim politik görüşlerim, Marx ve onun değerli dostu Engels'in propagandasını yaptığı tüm görüşlerle uyuşmaktadır. Şimdi ülkeme döner dönmez çok kısa bir süre içinde bu insanlarla şahsen tanışmayı kafama koydum. Marx, Hanover'deki dostu Kugelmann'ı ziyaret etmeyi planlıyor. Ben de Hanover'e yakın Siegburg'a gideceğim. Bu bana çok yakında o kudretli Renli'nin elini sıkma umudu veriyor, dedi Dietzgen ağırbaşlı bir tavırla. Lisa ve Asya, Dietzgen'in geçmişine ilişkin sorular sorup bir sürü ilginç şey öğrendiler. Josef Dietzgen 40 yaşını geçmişti. Köln yakınlarında doğal güzelliğiyle ünlü bir kasabada, çok çocuklu bir ailede dünyaya gelmişti. Babası dericiydi. Küçük yaştan başlayarak babasının küçük atölyesinde ona yardım etmişti. Yoksulluğuna rağmen bilim, Josef'te büyük bir ilgi uyandırmıştı. Yerli bir protestan papazından Latinceyi öğrenmiş, Ariston'un, Kant'ın kitaplarını ve tesadüfen eline geçen başka kitapları okumuştu. Doğuştan yetenekli olan Dietzgen, Fransızcayı iyi biliyordu ve hiçbir sistematik eğitim almamasına karşın kendi kendine felsefe ve politik ekonomi okuyordu. Yaşamı yoksullar arasında fiziki çalışmayla geçiyordu. Kendisinin bir proleter olduğunu erkenden kavramıştı ve başlangıçta tesadüfen, daha sonra da bilinçli olarak işçi sınıfının hakları için mücadeleye katılmıştı. O zamanlar beceriksizce, berbat fakat içten gelen şiirler yazıyordum. Halkın felaketler ve yoksullukla dolu yaşamının bilincinde olmak beni yanılgılardan ve amaçsız düşünce gelgitlerinden kurtardı. Herkesin ezberlediği burjuva felsefesinin kölesi olmadım. Vulgar materyalizminden uzak durdum. 1848 devriminde benim için belirleyici olan Yeniren gazetesinin yazdıklarıydı. Bu gazetenin propagandacısı ve öğrencisiydim. Dietzgen anlamlı kolunu kaldırarak birden kendisine özgü olmayan coşkulu bir tonla konuşmaya başladı. Sönümsüz bir ateş gibi Almanya'yı bu büyük karanlık ormanı aydınlattı Yeniren gazetesi o yüce zamanda. Sustu. Gericiler ortalığı kasıp kavurmaya başlayınca Amerika'ya iltica etmek zorunda kaldım. O zaman 21 yaşıma basmıştım. Okyanus ötesinde büyük acılar yaşadım. İş ve bir parça ekmek peşinde Wisconsin'den Meksika körfezine, Arizona'dan Mississippi'ye kadar dolaştım. Ne işler yapmadım ki o sıralar? Öğretmenlik, boyacılık, deri atölyelerinde kalfalık, hamallık, gezip dolaşmadığım yer kalmadı. Ardından bir yerlerde sağlam bir yer edinip sürekli iş bulma umudunu yitirince Ren bölgesine döndüm. Ve orada iyi yürekli, dindar bir kızla evlendim. Ve o gün bugündür zavallı karıcığım, dinsiz, komünist kocasını Lüteryen mezhebinin himayesine döndürmesi için boş yere Tanrı'ya dua ediyor. İyi kadın, fakat dinin esiri. Çocuklarımız var. Papaza göre karın pençesine düştüğüm şeytandan korkmasaydı mutlu yaşayabilirdik. Ailede ruhsal anlamda yalnızım. Benim ideallerimi kız ve erkek kardeşlerim de anlamıyorlar ve uslanmaz bir hayalci olarak görüyorlar. Fakat Komünist Manifesto'yu okuduğum günden bu yana geriye dönüş biletim kesildi. Gaius Jules Caesar gibi söyleyeceğim, kura çekildi, ben komünistim. Şimdi Amerika'da Weidemeyer'deyken sizin adınızı duyduğumu anımsıyorum, dedi Lisa. Aklımda kaldığı kadarıyla siz Amerika'ya yeniden dönmüşsünüz. Sonuç olarak orada çok daha iyi yaşamışsınız, doğru mu? Evet. İkinci gelişimde 1857'de kurulan New York Komünistler Kulübü'ne uğradığımda orada Weidemeyer'in arkadaşlarıyla karşılaşıyordum. İşte Marx'ın Sorge, Meyer gibi pek çok dava arkadaşını da o zaman tanıdım. Kazancı fena değildi. Artık ne açlık ne işsizlik vardı. Birleşik Devletler yönetiminin göz yummak niyetinde olmadığı devrimci demokratik faaliyetlerim beni Sam amcanın topraklarını terk etmeye zorladı. Ren ülkesine geri döndüm. Ailemin geçimini sağlamak için ağır bir iş olan eski göz ağrısı dericilik mesleğime döndüm. Fakat burada fazla kalmadım. Gereksinimler beni yeniden dünyayı dolaşmaya itti. Rusya'ya nasıl yolunuz düştü diye sordu Lisa. Tesadüfen, ailemle yarı aç yarı tok Almanya'da yaşıyordum. İyice sıkıntıya düşünce Köln gazetesinde St. Petersburg deri fabrikalarından birinin ilanını okudum. Deri işlemede yeni teknik yöntemleri bilen bir yönetici gerekliydi. Teklif her yönüyle cazipti. Rusya hakkında çok şey duymuştum ve bunlar hep çelişkiliydi. Birileri ülkede vahşi insanların yaşadığını, diğerleri ise yetenekli ve iyi eğitimli insanların yaşadığını anlatıyorlardı. Rusya'da yaşadığım yıllarda bana çok şey okumak ve düşünmek nasip oldu. Marx'ın yapıtları beynimi zenginleştirdi. Marx'a mektuplar yazdım ve yanıtlarını aldım. Ülkenizde gördüklerim doğrusu iyi bir üniversitede bir sınıfı okumak kadar yararlı oldu. Rusya'yı sizin de bir süre sonra tanıyamayacağınızı düşünüyorum. Rusya'yı tasfiye fırtınaları bekliyor. Düşünün, bugün St. Petersburg'daki deri fabrikasında mesai 14-15 saat. Ve Rus proleterlerinin sonunda grev yolu ile mücadeleye başlamalarına sevindim. İmparatorluğunuzda devrim krizleri kaçınılmazdır. Üstelik ülkemizde işçilerin sayısı günden güne artıyor. Köylülerin kurtuluşu yarı yoksul insan kitlesini ayağa kaldırdı ve bir rüzgarda savuruyor. Halkta artık eski hareketsizlik yok. Bizde tüm dünyada ortam kızışıyor ve bu nedenle kolayca tahmin edebilirsiniz ki Marx'ın Kapitali benim için ilk gök gürültüsü gibi. Liza Joseph Dietzgen'den üzülerek ayrıldı. Ceriçe'nin çocukluğundan beri en sevdiği bilim dalı tarihti. Marx'ın bütün çocukları gibi müthiş bir öğrenme arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Yaşam o kadar kısa ki diye düşünüyordu. Geçmişin ve geleceğin en ücra köşelerine göz atma olanağı kaçırılmamalı. Bunun için yolculuktan daha ilginç ne olabilir ki? İşte tarih de zaman içinde sınır tanımaz bir yolculuktur. Ceriçen ders ve not defterlerini suni meşinle kaplı siyah bir cilt içinde koruyordu. Marx'ın büyük kızının yaşıtları albümlerini şiirlerle, süsleme fotoğraflarla, duygusal resimlerle doldururken o sayfalarını Termopiller Savaşı'nın ayrıntılarıyla, Perikles ve Aspazia'nın karakterlerine ilişkin yazılarla, Solon'a ve Kleisthenes'in reformları hakkında notlara ayırıyordu. Homeros, Tukidides, Herodot, daha sonra da Corneille, Racine ve Voltaire, Shakespeare, Shelley ve Burns, Dante ve Aristo onun iyi bildiği ve değer verdiği kişilerdir. Ceriçe'nin düşü sahnede Shakespeare'in kadın kahramanlarını canlandırmaktı. Onun göğüsten gelen coşkulu sesi, harika endamı, güzel yüzü, düzgün diksiyonu ve kuşku götürmez yeteneği sanki sahne için yaratılmıştı. Ancak çok sayıda engel vardı. Eğer ailenin ön yargısı olmasa o çoktan sahneye çıkardı diye yazıyordu annesi arkadaşına. Dinleyenlerin çoğu onda Rachel'in ya da Ristori'nin yeteneğinin olduğunu ve onu bu adımı atmaktan alıkoymanın büyük bir hata olacağını savunuyorlar. Ceniçen tiyatroda bir amatör olarak ara sıra yer alıyordu. Profesyonel aktris olmaya cesaret edememişti. Yürekteki tutkulardan vazgeçmek çok koyar insana. Yetenekleri olan pek çok insan olanakları değerlendirmeden ve kendisinde olan değerleri insanlara sunamadan yaşamı terk ediyor. Ceniçen öğretmen olmaya ve ailesine yardım edebilmek için mümkün olduğunca kısa sürede ders vermeye karar vermişti. Her işe dürüstçe yaklaşıyor ve başkalarını eğitmenin ancak tam bir bilgi donanımına sahip olmakla olanaklı olduğunu savunuyordu. Kendisini geliştirmek ve eğitmek için çok yoğun çalışıyordu. İlk gençliğinde olduğu gibi en çok edebiyat ve tarihe meraklıydı. Kadınların farklı çağlardaki yazgısıyla yakından ilgileniyordu. Bu kadınlar Ceniçen'i bazen karakterlerinin çetinliği, bazen de kahramanlıkları ve kendi yaşamına özdeş koşullardaki olağanüstü çabalarıyla çekiyordu. Bir kısmını yargılıyor, diğer bir kısmına ağlıyordu. Madame de Staël onda yalnızca çekincesiz bir saygı uyandırıyordu. Manon Roland kibirli, ün düşkünü bir burjuvaydı. Fakat Ceniçen özellikle 1. Napolyon'dan ve karısı Josephine'den de nefret ediyordu. İngiltere'nin ünlü kadınlar galerisinde anne Jenny ve kızı Ceniçen'i cezbedenlerin başında yetenekli feminist Mary Wollstonecraft ve hüzünlü mütevazı haliyle onun izinden yürüyen ücretsiz hastanelerin kurucusu Florence Nightingale geliyordu. Geçmişi ayrıntılı olarak inceleyen Ceniçen büyüdüğü kentin tarihi üzerinde yoğunlaşıyordu. Meraklı Eleanor ile birlikte bu kocaman, olağanüstü Londra'yı dolaşıyordu. Ceniçen daha doğuştan geçmişi büyülü bir şekilde canlandıran coşkulu, zengin bir hayal gücüne sahipti. Küçük kız kardeşine sanki içinde yaşamış gibi yüzyıllar öncesinin eski Londra'sını anlatıyordu. İngiliz devrimi dönemine rastlayan büyük bir yangınla yıkılan kent, 18. yüzyılın ortalarına doğru yeniden inşa edilmiş, Cromwell dönemi öncesi binalarda restore edilmişti. Yeni yapılmış alçak evlerin üzerinden dörtgen kuleleriyle ta uzaktan görünebilen Tower hapishanesi yükseliyordu. Aslında bu Romalıların kültüründen çok etkilenmiş ve bundan ötürü kölelerin de yardımıyla cesur keltler tarafından kurulan özgür Londra için bir mezar taşıydı. Kalenin karanlık, nemli bodrumlarında elleri ve ayakları bağlı mahkumlar sürünüyorlardı. Taca talip olmak üstahlığını göstermiş şanssız biri, işvereni tarafından lanetlenmiş bir kalfa, bu nasıl adalet diyerek krala hakaret etmiş bir köylü, yargıca rüşvetini zamanında vermemiş bir davalı, toplumu cehaletten kurtarmaya yeltenmiş bir bilim adamı, vergisini ödeyememiş mükellef, itaatsiz asker, küstah şair, şüpheli bir sokak serserisi. Norman kahramanlarının eski sarayı olan bu İngiliz Bastili'nin Tower'da parmaklıklar ardına düşen birinin yaşamını koruyabildiği enderdi. Londra'nın sokakları o kadar dardı ki iki kupa arabası karşılıklı olarak güçlükle geçebiliyordu. Sokaklarda toprak üzerinden alınan ağır vergiler ve yüksek kiralar yüzünden köylerini terk etmiş evsizlerden geçilmiyordu. Eski köylüler dilencilik ve küçük çaplı hırsızlıkla yaşamlarını sağlıyorlardı. Soylu leydiler, güvenilir hizmetçilerinin korumasında alışverişe gidiyorlar, aristokratlar evlerini silahsız bırakmıyorlardı. O zamanlar sokaklar zenginler için tehlikeliydi. Zaman zaman patlak veren veba salgını kenti yoksullardan önemli ölçüde temizliyordu. Eğer vebaya bir de yangın eklenmişse kenti bir panik havası sarar, kilise dünyanın sonunun geldiğini ilan eder ve alevlerden çıkan leylak rengi bir duman hastalıktan yok olmuş ve dünyayı terk eden bir yeryüzü parçasını simgelerdi. Salgınlar ve yangınlardan en fazla harap olan yer İngiliz başkentinin liman çevresinde o zamanlar refah içindeki Westminster ve Whitehall sakinlerinin başını çevirip bakmadıkları Londra köprüsüyle bitişik caddelerdi. Sıcak günlerde bu lanetli barakalar toz ve pislik içinde olurdu. Derileri hastalıklı fareler, kuduz köpek ve kediler karanlık kulübeler arasında koşarlardı. Güçlerini aşan işlerde çalışıp korkunç bir yoksulluk çekerek tek düze yaşam süren insanlar, pencerelerinde cam yerine kirli kağıtların asılı olduğu evlerinde böcek ısırıklarından kurtulamazlardı. Yağmurlar sık sık yağdığında caddelerin zeminini tamamen kaplayan çukurlarda biriken kokuşmuş ve çürümeye yüz tutmuş çöpler, sıkıştırıldıkları kapı eşiklerinden kurtulup suya karışan paçavralar havayı zehirleyerek yüzüyorlardı. Bu varoşların insanları Times sayesinde yaşıyorlardı. İnsanlar su ve temiz hava almak için bile yaşadıkları inlerden çıkıp geldikleri Times kıyılarında bazen yiyecek bile bulurlardı. Bazen onları o zamanın bakış açısına göre sürükleyici, neşeli bir gösteri beklerdi. 18. yüzyılın başında büyücülükle ve şeytanla ilişkilerinden dolayı suçlananların yargılanması sık rastlanan ve tümüyle olağan bir şeydi. Engizisyon mahkemelerinin deneyimli sadistleri tarafından uydurulan suyla sorgulama İngiltere'de geniş çapta uygulanıyordu. Büyücülükle suçlananları kutsamayı sembolize eden bir eylem olarak suya atarlardı. Eğer gericilerin kurbanı suya atılır atılmaz dibe inmişse onu suçsuz kabul ederler, ancak onu sudan çıkarmak ve yeniden yaşama döndürmek için her zaman acele etmezlerdi. Cin içen gözleri yuvalarından fırlamış olarak kendisine dinleyen Tusi'ye daha sonra şunları anlatıyordu. Her şeyi bilen yargıçlara göre su günahkarları kabul etmiyordu. Suyun yüzüne çıkanların başına gelmedik kalmıyordu. Onların kaçınılmaz sonu ateşti. Kent meydanlarında cadılar ve büyücülerin yakılması gibi su deneyi de çok sayıda seyirci çekiyordu. Ancak su her zaman tartışma götürmez sonuçlar vermiyordu. 1770 yılında sığ bir nehre atılan yoksul, yaşlı bir kadının kafası nehrin dibine gömülüp bacaklarının ise suyun üstünde kaldığını okumuştum. Kilise otoriteleri bu durumu nasıl yorumlamak gerektiğini uzun uzun tartışmışlar. Bunun üzerine başka yöntemler denemişler. Zavallının tırnaklarının içine teller sokmuşlar da kanama onu aklamış. Görüyor musun? Şeytanın hizmetinde olanların yaraları kanamazmış. Tusi ablasının öyküsünü sık sık meraklı sorularla kesiyordu. Ortaçağ İngiltere'sine ilişkin her şeyi bilmek istiyordu. Jane için tükenmez bir öykü kaynağına sahipti. Eleanor'a Engizisyon döneminde gericilerin yaptıklarına ilişkin çok ilginç şeyler anlatmıştı. Büyücü avı o zamanlar için son derece iyi gelir getiren bir işti diyordu Jane için. Bir günahı kanıtlayıp açığa çıkaran her büyücü avcısına hazine tarafından 20 şilin ödenirdi. Engizisyon yargıcı Matthew Hopkins, Cromwell iç savaşı yıllarında onlarca kişiyi ateşe göndererek bir sürü para kazanmıştı. Kurbanlarına öyle bir ustalıkla ve incelikle işkence yaparmış ki onlardan bazıları çılgınlıktan ya da umutsuzluktan şeytanla ilişkilerine ilişkin fantastik öyküler anlatarak itiraflarda bulunup katlanılmaz işkencelerdense yakılarak ölmeyi yeğlerlermiş. Ama kaderin cilvesine bak ki sonunda gayretli cellat Hopkins de büyücülükle suçlanmış ve yakılmış. Anne Jenny'nin yoğun ve çok yönlü bir yaşamı vardı. Günlük olaylar ve internasyonelle ilgili konuların ayrıntılarına giriyor, başladığı her işte eşine yardım ediyordu. Marx'ın değişik ülkelerdeki çok sayıda dava arkadaşıyla yazışmalarını yürütüyor, doğa bilimleriyle ilgili konferanslara dinleyici olarak katılıyor, klasik batı müziği konserlerine ilgi duyuyordu. Laura'nın evlilik günü yaklaşmıştı. Annesi onun çeyizini hazırlıyordu. Kar beyazı bir ketenden yatak örtüsü, ağır taftadan elbise, balayı için ekoseli İskoç ipeğinden bol ve uzun olmayan bir elbise. Bu elbiseyi yolculuk için özel olarak hazırlamıştı. Jane için Laura ve Eleanor günlük yaşamlarında aynı yaştaki tüm kızlar gibi yerlere kadar uzanan, volanlı ve şeritle süslenmiş uzun elbiseler giyerlerdi. Kolalı iç etekler ağır kumaşlardan yapılan bu tür kıyafetlere bir çan şekli verirdi. Evliliklerinin ilk dönemlerinde genç evlilere destek olamayacakları ve üstelik gelini ve iki kız kardeşini Bordo'ya davet etmiş olan Lafarge'ın ailesinden yoksulluklarını gizlemek zorunda olacakları düşüncesi kocası gibi Jenny'yi de huzursuz ediyordu. Eğer parasal sıkıntı gençlikte acı çekmek demekse yaşlı insanlar için ölümcül bir felakettir. Carl tüm ruhsal güçlülüğüne karşın bu darbeleri hissediyordu. Her türlü yoksulluğa katlanabiliyordu. Fakat karısı ve kızlarının sıkıntılarını kendisinden gizlediklerini gördüğünde dayanıklılığını yitiriyordu. Kapital kendisine kayda değer bir kazanç sağlamamış ve Engels elinden geldiğince arkadaşına yardım edip yeniden onun yaşamını kolaylaştırmıştı. Modena villadaki sefaleti çok dikkatlice önlemiş, arkadaşını sanatsal yaratısını sürdürmeye ve yüce hedefi gerçekleştirmeye çağırmıştı. Düğün giderlerini de üstlenmişti. Belediyedeki resmi nikah töreninden önce Lafarge, nişanlısının ikinci babası Friedrich Engels'le tanışmaya Manchester'a gitti. Nisan ayında Laura ve Paul Londra'da resmi nikahla evlendiler. Engels, Manchester'da acil işleri olmasına rağmen kısa süre içinde olsa düğüne geldi. Akrabalar ve en yakın dostlar arasında yapılan düğün neşe içinde ve eğlenceli geçti. Yalnızca Lenchen değil, yeni gelin de konukları mükemmel bir biçimde ağırlamak için çalıştı. Engels de gelirken harika şaraplar ve Tusi'nin de ilk kez o gün tadacağı şampanyalar getirmişti. Jane için ise itiraflar kitabındaki sorulara Engels'ten yanıt alma fırsatını kaçırmadı. Boşuna direnme Engels amca, bizim Dee maripli gibi inatçıdır ve ne olursa olsun istediğini yaptırır. Umarım şaka yapmama izin verilir. Bu ne de olsa bir fabrika müfettişinin anketi değil diye takılıyordu Friedrich. Onlar çok dürüst insanlardır ama mizah duyguları fazla gelişmemiştir. İstediğini yazabilirsin. Bir deneyin bakalım Fred'i zorlamayı diye söze girdi Marx. Engels dostunun çalışma masasına gitti, rahat rahat oturdu. Hiç karalama yapmadan kendisine özgü titizlikle, güzel, düzgün bir el yazısıyla anketi doldurmaya koyuldu. Yastaymış gibi ciddi gözüken bir komedyen ancak gülünç olur dedi Engels. Yüzüne ciddi bir ifade vererek ve Tusi'ye göz kırptı. İnsanlarda en önem verdiğim meziyet güler yüz. Erkeklerde başkalarının işlerine karışmamak. Kadınlarda her eşyaya bir yer bulma ve bunları her seferinde yerlerine yerleştirme yeteneği. En önemli özelliğiniz her şeyi yarım yamalak bilmek. Mutluluk anlayışınız. Chateau Margaux 1848. Bağışlayamayacağınız kusur, yalancı sofuluk. Antipati duyduğunuz kişiler, cilveli, asık suratlı kadınlar. Sevdiğiniz uğraş, kendi kendimi tahrik etmek ve bunun cezasını çekmek. Sevdiğiniz erkek kahraman, öyle birisi yok. Kadın kahraman, o kadar çok ki hiçbirinin adını veremem. Sevdiğiniz çiçek, çan çiçeği. Sevdiğiniz renk, Engels tekstil fabrikasının pis kokulu boya atölyesini anımsadı ve amilin boyaları dışında her renk. Sevdiğiniz yemek, soğuklardan salata, sıcaklardan İrlanda usulü haşlama koyun eti. Yaşam kuralınız, hiçbir şeye sahip olmamak. Sloganınız, rahat olmak. Ah Engels amca, dedi Tusi hayal kırıklığıyla. Onun yanıtlarını okuduktan sonra, sen şaka uğruna boş yere kendine kara çalmışsın. Sen bambaşka birisin. Düğünden hemen sonra Lafarge'lar bir aylığına Fransa'ya gittiler. Paul'ün tıp öğrenimi bittikten sonra doktorluk başvurusunu Londra'da yapmasına ve oraya yerleşmeye karar vermişlerdi. Engels, arkadaşının ailesindeki bu mutlu olayı bir kez de Lizzie ile kutlamak için Manchester'a döndü. Ancak o gece Lizzie hüzünlüydü. Ablası Mary'nin ölümünden sonra Lizzie Engels'in evinde kalmış ve beraber yaşamaya başlamışlardı. Kocasını seviyordu ve ondaki sadakati, şefkati ve derin bağlılığı görmüştü. Lizzie'nin mutluluğunu zedeleyen tek şey resmi nikahlarının olmamasıydı. Gençliğinden beri buna önem verirdi. Nikah törenleri hep hoşuna gitmişti. Düşlerinde kendisini beyaz gelinlik ve tül duvak içinde başında çiçeklerden yapılmış bir taçla görüyordu. Kocasının soyadını taşımak ve ülkesi İrlanda'da köyündeki dedikoducu kadınlarla karşılaştığında mahcup olmamak istiyordu. Lizzie ne kadar aydın ve özgür düşünceli olursa olsun bu konudaki belirsizlik ona acı veriyordu. Yoksul ve dindar bir ailede büyümüştü ve çocukluğundan beri birçok konuda kendisine aşılanan bazı fikirlerden kurtulamıyor, kendisini aşamıyordu. Engels ise özgürlüğe her şeyden daha fazla değer veriyor ve aileyi bir arada tutan bağların saygı, sevgi ve karşılıklı güvene dayanması gerektiğini düşünüyordu. Her türlü bağ ona onur kırıcı geliyor, evlilik törenlerini ise gülünç ve hatta utanç verici kabul ediyordu. Çağlardan beri bu bağ bölgesel farklılıklar nedeniyle kendine özgü özellikler gösterse de kaçınılmaz bir şekilde uygulanıyordu. Fakat kendisi için bunun bir zorunluluk olmadığını düşünüyordu. Lizzie, Laura'nın düğününe sevinirken kendisi için üzülüyordu. Akşam yemeğinde Friedrich onun iyilik dolu, hüzünlü gözlerine bakıyordu.